Ayrım 2. Behzat Ç. ilk ifadeleri okuyor, çay ocağı açılmadığı için çamur gibi bir Nescafe'yi yudumlamaya çalışıyordu. Poşetin içindeki 22 kalibrelik Beretta marka silaha baktı. Silahın ucunda susturucu takmak için kılavuz açılmıştı. Belki bunun için namlusunu da değiştirmişlerdir diye düşündü. Elindeki poğaça paketiyle giren Harun, biraz atıştıralım dedi. Peynirli mi istersin, zeytinli mi? 216'yı ağzına kadar izmarit dolu külleye bastırırken çatallı sesiyle kalsın dedi. Lambur lumbur odaya dalan Cevdet esasen ziraat mühendisiydi. İşsiz üniversite mezunlarına polis olma imkanı tanıyan yasadan faydalanarak gelmiş, üstüne üstlük cinayet bürosunu seçmişti. Çok önemli bir haber getirmiş gibi, ''Amirim, bar sahibi sizinle görüşmek istiyor.'' dedi. Behzat Ç. gözlerini ovuştururken, ''Beklesin, geliyorum.'' dedi. ''Sen bana bir aspirin bul.'' Masadaki telefon zangır zangır çalınca bir an irkilip ahizeyi kaldırdı. 2-3 dakika dinleyip bol bol not aldı. Telefonu kapatırken yüzü bulutluydu. ''Harun o kimdi?'' diye sordu. ''Metin. Bu kızı siyasi şubeden almışlar 4 ay önce. Metin'in niye ortalıkta gezdiği anlaşılıyor.'' Harun, ''Evet, ertesi gün bırakmışlar.'' dedi. ''Korsan bir gösteri. Polise mukavemetten dava açmışlar ama bir şey çıkmamış.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Bana da Metin söyledi.'' ''Sabahın köründe bu ne görev aşkı böyle? Her neyse, şimdi şu elemanlarla bir konuşalım bakalım.'' Harun poğaçasından büyük bir ısırık alıp ''Önce şunu bitireyim.'' dedi. Behzat Ç. tanıkların ifadesini almadan önce olayı özetledi. ''Maktule Betül Gürsoy dil tarihte okuyor, 3. sınıf, Türk dili ve edebiyatı öğrencisi. Gece 1'e doğru terasa çıkıyor, yanında son görülen kişi Ayşen. Yakın arkadaşlık mıymış bunlar?'' ''Evet, en iyi arkadaşıymış kendi ifadesine göre.''
''Minibüsteki sulu göz oydu değil mi?''
''Evet.''
''En iyi arkadaşını aşağıya mı atmış?'' ''Aslında olabilir. Günümüzde arkadaşlıklar eskisi gibi değil. Terasa bilinen bir çıkış var ama barın arkasından bir çıkış daha varmış. Orası kilitliymiş bu gece. Anahtarı da sadece bar sahibinde varmış.''
''Neden?''
''Orası aynı zamanda içki deposu. Adamı gördük, anasının gözü. Demek ki kendi elemanlarına da güvenmiyor. Yine de şu barmenleri bir soruşturun. Sahiden tek anahtar mı varmış?''
Behzat Ç. susturucunun yanında duran kimlikleri eline alıp bir süre evirip çevirdi.
''Kısmet Güler Yüz, Fedai Özcan. Bu kimliklerin sahipleri nerede?''
''Bilmiyorum. Kimlikleri geri dağıtırken bulamadık.''
''Kaçırdınız yani adamları?''
''Öyle de denebilir ama GBT'leri temiz.''
Behzat Ç. adam demişti ama kimlikteki fotoğraflara bakınca pekala çocuk da denebilirdi. Ortasını bulup ''Niye kaçtı bu gençler?'' diye sordu.
''Soğuktan olabilir.''
''Saçma sapan konuşma lan.''
''Buluruz, sorun değil.''
''Fazla mesai yapacaksın yani. Başka kaçan yoksa silahın sahibi onlar olabilir. Şu narkotik sabıkalıyı da bulun tabii. Kaptak onları sifona saklamış. Halk sağlığını tehdit ediyor.''
Harun kahkahası tebessüme dönüşükten sonra ''Yak canım.'' dedi. ''Hayalet bulur onlar akşama kadar.'' Behzat Ç. alnının ortasından şakaklarına doğru genişleyen bir sancı duydu. Dirseğiyle masaya yaslanıp ağrıyan bölgeyi yuvarlaklar çizerek ovdu. Doktora gitse migren başlangıcı olduğunu öğrenecekti ama şimdi günde 3 aspirin çiğnemekle yetiniyordu. Ailesinin parçalanmasından tıp kurumunu sorumlu tuttuğu için reçetesiz satılan aspirinin dışında ilaç kullanmazdı. Keza vaktinde çektiği böbrek sancılarında Hipokrat'a küfredip tekel birasına yüklenerek atlatmıştı. Dalgalar halinde yayılan sancıyı kontrol altına almak için bir noktaya odakladığı gözlerini kısıp yüzünü buruşturdu.
''Olmaz, sen bulacaksın.'' diye çıkıştı pürüzlü bir sesle. ''Yanına da Cevdet'i al, o da biraz iş öğrensin artık. Ayakçı yaptınız adamı.''
Yediği poğaça boğazına takılan Harun bir öksürük nöbetine tutulunca kalkıp sırtına vurdu.
''Yavaş ye biraz.''
Gönülsüz içtiği kahveyi uzattı. Harun ılıklaşmış kahveyi iki yudumda bitirdikten sonra ''Öğleden sonra bir işim vardı.'' dedi. ''İşim'' derken sağ gözünü hafifçe kırpmıştı. Behzat Ç. ''Aferin.'' dedi. Bu aferinin anlamını ikisi de biliyordu. Bölüm içinde o gerginlik olduğundan beri herkes diken üstünde duruyordu. Harun aferini almaktan memnun, ''Sence bu intihar değil mi amirim?'' diye sordu.
''Bilmiyorum.''
O anda hayalet yanında olay yeri incelemeden Sıtkı'yla çoktan odaya girmişti.
''Bizce değil.''
''Neden?''
''Teras'ın parmaklıkları çok alçak, kız da ufak tefek bir şey zaten. Kucaklayıp atması sorun değil.''
''Harun ya içerideki onca insan?'' dedi.
İçeriden teras gözükmüyor. Ayrıca o barın gürültüsünde seni bile atsalar kimse duymaz.
Odadakiler güldü. Harun'un cüssesi ortalama bir çelik kapı ebadındaydı. Kendiyle barışık biri olduğundan gülüşmeleri o da eşlik etti. Ama altta kalmadan da gürledi.
Cebinden intihar mektubu çıktı. İntihar mektubu!
Behzatçı, işin can alıcı noktası da bu dedi. Sıtkı'ya mektupla silahı uzatıp. Bunları laboratuvara ver ama Recep ilgilensin. Sallamasınlar. Silahın kayıtlarına bakın. Mektuptaki yazı içinde karşılaştıracak bir defter bulup göndeririz. Ne de olsa öğrenci dedi. Kaçan iki genç meselesini ciddi ciddi düşünmenin de vakti geldiğine inanıyordu. Masanın üstündeki iki kimliği hayalete uzattı. Harun'u da yanına al. Bu kaçırdığınız adamları öğlene kadar bulun.
Onları çoktan buldum. Üşüdükleri için yandaki bir haneye girmişler. Laf lafı açmış dışarı çıktıklarında ortada kimse yokmuş.
Harun ben dedim der gibi ellerini iki yana açmıştı. Behzatçı Cevdet'in verdiği aspirinleri çiğnerken tabii doğru söylüyorlarsa dedi. Cevdet koşar adım çıkmış aspirin için su getirmeye gitmişti.
Behzatçı sorgu odasında oturduğu sandalyede ellerini başının arkasında kenetlemiş, tavandaki izleri şekillendirerek gözlerini dinlendirirken Harun çok sert çıktı.
Doğru mu söylüyorsunuz lan?
Eli ayağına dolaşmış iki genç, vallahi billahi diyerek iki ağızdan birden konuşmaya başladı.
Teker teker konuşun.
Sözü kısmetin bir anlık duraksamasından istifade eden Feda'yı aldı. Bandaki Atlas Okyanusu'nun yerini tespit etmişken gözlerini onlara çevirdi. İkisi birden susmuş, biraz mahcup gözlerle önlerine bakıyorlardı.
Bu silah sizin mi?
Kısmet ve Feda'yı aynı anda,
yok vallahi billahi gibi bir şeyler gevelediler.
Bu haplar...
Yok vallahi billahi. Ekmek musaf Allah kitap belamızı versin.
Harun sabrı taşmıştı. Teker teker lan teker teker deyip Feda'yı omuzundan dürttü.
Önce sen konuş.
Ne yapı ne torbası komiserim bizde öyle yollar yoktur.
Her yol var bir o yok yani.
Yok komiserim biz adam gibi biramızı rakımızı içeriz. Öyle otuydu hapıydı karıştırmayız. Hepimiz Ankara çocuğuyuz yanlış olmaz.
Harun oturdu. ''Bakalım kan testinin sonuçları gelince göreceğiz.'' dedi. Behzatçı onların yüzüne daha dikkatle baktı. Bıyıkları yeni terleyen iki delikanlıydı. Siyah ceket giymiş Feda'yı tedirgince ellerini ovuşturuyor, loş odada parlayan çizmesinin ucuyla sigara ezer gibi yeri eşeliyordu.
''Niye böyle acayip bir çizme giydin?''
''Bu çizme rugan komiserim, su geçirmez.''
''Kaça aldın?''
Feda'yı bir an duraksadı.
Bilmem ki komiserim, 90'dı galiba, tam hatırlamıyorum.
Baban ne iş yapıyor?
Ayrancı pazarında tezgahımız var.
Behzatçı ayağa kalkıp otoparka bakan pencereyi açtı. İleri geri dolaşırken işaret parmağıyla yanağını kaşıyordu. Korkuyla bakan iki gencin başında durdu. Bir vakitler kendini bir bok zannetmesine neden olan bu korkuyu tanıyordu. Her vatandaşın içine işlemiş karakola düşme, karakolluk olma korkusuydu bu. İlk başlarda gururunu okşayan bu korku zaman geçtikçe bir haz kaynağı olmaktan çıkmış, onun yerine hep aynı suratları görmekten kaynaklanan bir bezginlik almıştı.
''Tamam alın şu kimlikleri'' dedi. ''Ankara dışına çıkmak yok. 3 gün sonra gelip beni göreceksiniz. Hele bir gelmeyin.''
İki genç sevinçle sorgu odasından çıkınca Cevdet içeri girdi.
''Bar sahibini getirelim mi?''
''Getirin.''
Her zamanki sandalyesine oturup odanın kuytu köşesinde kaldığı yerden gözlerini dinlendirmeye devam etti. Bu sefer tavanda bulmaya çalıştığı şekil susturucu takılmış Beretta marka bir silahtı. Kirişe yakın bir yerde silahın kabzasını görür gibi oldu ama ucu tutmuyordu. İsteseydi çok güzel kahve falı bakabilirdi. Bar sahibini karşılayan Harun önünde yazmasına rağmen sordu.
''Gel bakalım bar sahibi senin adın ne?''
Gözlüklerini düzeltip sakalını kaşıyan adam Ramazan dedi. Öyle bir göbeği vardı ki sanki beline kamyon lastiği takmışlardı. Oturması işaret edilince oturdu. Harun başında gidip gelirken
Ramazan abi dedi o kadar mekan açmışsın bir günde bizi davet etmedin.
Aman komiserim dükkan sizin ne zaman isterseniz.
Ramazan abi muhabbetin bu noktaya gelmesinden ötürü rahatladı. Mesleği gereği polislerle içli dışlı olmuş biriydi. Kafasında biraz rüşvet verip bu işten kurtulma planları yapmaya, hatta bunun miktarını hesaplamaya başladı.
''Ne zaman isterseniz'' diye tekrarladı.
''Ne istersek?''
''Yani gelin misafirim olun.''
''Çok pahalıdır orası, bizim bütçemizi aşar.''
''Estağfurullah, paranın lafı mı olur, ayıp ediyorsunuz?''
Harun bir an durdu. Silahının asılı olduğu askıyı çekince gömleğinden ürkütücü bir şaklama sesi geldi. O sesten daha ürkütücü bir şekilde gürledi.
''Sen Türk polisinden rüşvet mi teklif ediyorsun lan?''
''Yok estağfurullah, yanlış anladınız.''
''Sus, bu silah senin mi?''
Ramazan abi silaha dikkatle baktı. ''Hayır.''
''Niye öyle uzun uzun baktın?''
''Benim kendi silahım var, ruhsatlı, o yüzden.'' Tavandan gözlerini ayıran Behzatçe,
''Ramazan abi, beni görmek istemişsiniz, buyurun.'' deyince sesin nereden geldiğini anlayamadı bar sahibi.
Behzatçe'yi yeni görmüştü.
''Estağfurullah amirim, o ne kelime?''
''Bilmiyorum artık, sen az önce haber yollamadın mı bana?''
Ramazan abi elini kolunu koyacak yer arıyordu.
''Yok, yanlış anlamışsınız, sabah oldu, evde çoluk çocuk bekler, o yüzden.''
''Harun, sen bu kafayla gidersen daha çok bekler çoluk çocuk.'' diyerek araya girdi. ''Amirim, size bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Ramazan abi bana rüşvet teklif etti az önce.''
''Yak canım, Ramazan abi yapmaz öyle şey.
Yapmasın değil mi Ramazan abi?''
Ramazan abinin ifadesi yarım saat sürdü. 43 sefer silahın kendisine ait olmadığına, 44 sefer de haplardan haberi olmadığına dair yemin etti. Yaklaşık 30 yeminde terasa açılan deponun anahtarının bir tek kendisinde olduğuna ve dün gece kimseyi orada görmediğine dairdi. En sonunda Harun,
''İnkar yiğidin kalesidir Ramazan abi.'' dedi.
''Estağfurullah komiserim.''
''Bir daha estağfurullah dersen ağzını burnunu kırarım Ramazan abi.''
Ramazan abi her lafa estağfurullah diye başlıyordu. Behzatçı'nın canı sıkılmıştı ama çaktırmıyordu. Odanın karanlık köşesinden seslendi.
''Senin tuvaletinden çıkan malzeme kimse de yok. Hadi hapları geçelim, polis gelecek diye biri atmıştır. Silahı da geçelim, herkesin belinde var bir tane. Ama o susturucu ne oluyor? Daha benim bile susturucum yok. Sen terör örgütü müsün Ramazan abi?''
Ramazan abi "es" dedi Harun'un yumrukların sıktığını görünce gerisini getiremedi.
"Tuvalete silah saklamışsın, hap saklamışsın, bir ton bok püsür saklamışsın, benim de gidiyorsun. Barından bir kızı aşağıya atıyorlar, görmedim diyorsun. Terasa çıkan deponun anahtarı bir tek bende var diyorsun, üstüne üstlük kızı da tanımam, ben niye aşağıya atayım diyorsun. Bu ne biçim işletmecilik, bu ne biçim ifade?"
Behzatçe "doğru mu söylüyorsun Ramazan abi" diyerek bağladı sözlerini.
"Allah belamı versin ki doğru söylüyorum komiserim."
Harun abirine baktı, ona yalınca,
"O zaman Allah belanı versin Ramazan abi" dedi. "Narkotikte ifade verirken ebenin amını göreceksin, bizi çok arayacaksın."
Ramazan abi tere batmış ve Harun'un son küfründen ötürü gururu incinmiş bir halde odadan çıktı. Her kademeden polisle bugüne kadar mümkün olduğunca iyi geçinmişti. İçeride fazla sesini çıkarmamıştı ama ilk fırsatta şikayetçi olmayı düşünüyordu. Cevdet onu götürdükten sonra Ayşen'i getirdi. Ayşen ağlamaktan şişmiş gözleriyle ayakta zor duruyordu. Bayılmaması için hemen bir sandalyeye oturttular. 1.65 boylarında etine dolgun, iri kahverengi gözleriyle etkileyici, hele biraz da vodka içildiyse baştan çıkarıcı sayılabilecek bir kızdı.
"Bir sigara alabilir miyim?" diye sorunca Harun cebinden bir Marlboro Light paketi çıkardı.
3 günde 2 tane içmesine rağmen her zaman cebinde paket taşırdı. Behzatçe için Harun'un en garip özelliği bağımlı olmadan sürdürdüğü bu acayip sigara tiryakiliydi. Harun Ayşe'nin sigarasını yakarken gayet sakin bir sesle
"Betül'ü niye aşağıya attın?" diye sordu.
Sigaranın ilk dumanı genzine kaçan Ayşen öksürmeye, öksürüğü biter bitmez de yeniden ağlamaya başladı. Harun hizmetle sınır tanımıyordu. Cebinden çıkardığı kağıt mendili uzattı. 4. Bölüm. Sakarya'daki Rumeli işkembecisinde sabaha kadar içen sıkı alkoliklerin dışında kimse yoktu. Behzatçı kapıdaki tabelayı tersten okudu.
Runulup, Abroç, İral Habas.
Diyarbakırlı komi kapıyı kırarcasına kapayınca tabela gözükmez oldu. Soğuması için karıştırdığı mercimek çorbasını bir kenara koyup gazetenin yazılarını tersten okumaya başladı. Durumu anlayan Harun önüne yaydığı foto maçı amirine uzatıp kelle paçayı kaşıklamaya devam etti. Birazdan mesaiye başlayacak Eda sadece çay söylemişti. İnce belli bardağı 6 şeker atıp maruz kaldığı şaşkın bakışlar altında uzun süre karıştırdı. Cinayet bürosunda çalışan bir kadın olması dışında ondaki en garip özellik buydu. Behzatçe 2 yıl öncesine kadar, yani Eda büroya girmeden, hiç kadın polisle çalışmamıştı.
Niye çaya altı şeker atıyorsun diye sordu.
Çünkü 7 doyum düzeyini aşıyor. Bu bardaklarda altı şekerden sonra daha fazla tat alamazsın.
Behzatçı aferin kızım deyip fotomaçın sayfalarını çevirmeye başladı. Zaten geçen yıl olan gerginlikten sonra da ona tek söz söylememiş, bizim eşeklerin suçudur deyip konuyu kapatmıştı. Gazeteyi Harun'un önüne geri koydu. Gençlerle ilgili tek satır yok.
Harun ne olacaktı ki dedi. Amirinin sert bakışını görünce yaptığı espriden vazgeçti.
Behzatçı bütün Ankara'yı kesseler Gençler Birliği maçlarını aksatmazdı.
Eda hafta sonu maç nerede diye sordu.
Bu hafta deplasmandayız. Ondan sonraki hafta içeride oynuyoruz.
Kiminle?
Galatasaray.
Zor maç, hangi gün?
Garsondan bir çay istedi. Pazar, gelmek istiyorsan fazla kombinem var.
Eda bakalım dedi. O akşam bir işim çıkmazsa gelebilirim.
Harun biraz kuşkuyla Eda'yı süzdü. Bu bakışı görmezden gelen Behzatçı Harun'a dönüp sence silahın olayla alakası ne diye sordu.
Peçeteyle ağzını silen Harun, bilmiyorum dedi. Olayla alakası olmayabilir. Sonuçta sifonun içine gizlenmiş. Ramazan abiyi biraz daha sıkıştırmak lazım.
Eda o kim diye sordu.
Bar sahibi.
Ölen kızın adı neydi?
Betül, dil tarihte okuyor.
Behzatçı olayı barda karşılaştığı adamlar hariç özetledi. Eda'nın müthiş bir belleği ve zayıf bir bünyesi vardı. Meseleyi bir sefer anlatılınca kavradı. Behzatçı sözlerini büroya gidince Ayşen'le bir de sen konuş diyerek bitirdi. Belki bize söylemediği bir şeyler vardır.
Ayşen 45 dakika süren sorgusunda 3 sefer bayılmıştı.
Harun bizden korktu galiba deyip güldü. Fazla bir şey öğrenemedik. Kızın bunalımda olduğunu söyledi. Bunu herkes biliyor. Belki de kız intihar etti. Boşuna uğraşıyoruz.
İntihar mektubunun kopyasına göz gezdiren Eda, bence intihar değil dedi.
Nereden biliyorsun?
Çünkü böyle intihar mektubu olmaz.
Harun çekişmek için fırsat arıyordu.
Nasıl olur? Çok intihar mektubu yazdın galiba.
Yazacak olsam Shakespeare'in doğum gününde öldüğünden bahsetmezdim.
Ama kız doğum gününde intihar etti.
Nüfusa bir ocak yazdırmışlardır.
Harun dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Kızın babasını görünce ilk önce bunu soracağım dedi.
Behzatçı şimdi deyip uzun bir es verdi. Betül dün gece bir numaraya mesaj çekmiş.
Neydi mesaj?
Terastayım, bekliyorum.
Evet, o numaranın sahibini bulun. Olmazsa savcıyla konuşup son bir ayın telefon dökümlerini alalım.
Diyarbakırlı komi Behzatçı'nın önüne çayı koyunca Harun da bir çay istedi. Zaten masadaki şekerlerin hızla eksilmesinden rahatsız olan komi, niye teker teker söylüyorsunuz gibilerden baktı. Ama bu bakışı Eda'dan başka kimse fark etmedi.
Bir de araştırın soruşturun. Bu Betül'ün yurt dışındaki dostu kimmiş onu öğrenin.
Eda soran gözlerle bakıyordu.
Ayşen söyledi, yurt dışında bir dostu varmış.
Dost mu?
Vallahi biz de anlamadık. Yurt dışında bir dostu var dedi. Her şeyi ona anlatırmış.
Harun garip bir ilişki dedi. Ben asıl o Aykut denen adama hayret ettim. Böyle bir şeyden haberi var. Hala yok erkek arkadaşıydım, yok sevgilisiydim diye geziyor.
Eda kaşlarını kaldırdı.
Nasıl yani? İnsanın sevgilisi dışında dostu olamaz mı?
Olamaz kardeşim. Türk aile yapısına aykırı.
Çok esprilisin.
Sağ ol.
Harun bir an durdu, sanki büyük bir gerçeği o an kavramış gibi. En yakın arkadaşları bu dostun varlığını biliyor ama ismini bilmiyor. Benim garibime giden bu dedi.
Eda intihar mektubunu geri verdi, düşünceliydi. Solgun teni Ela gözlerindeki diriliği daha da belirginleştiriyordu.
Değişik çevrelerden arkadaşlarını birbiriyle tanıştırmayı sevmiyordur belki dedi. Belki de çok özel biridir.
Evet, mantıklı diyen Behzatçı intihar mektubuna bir kez daha göz attı. Yazı karakteristikti, ona ait olup olmadığı kolayca anlaşılabilirdi.
Bir de Vahap Hoca var, araları çok iyiymiş sonra bozulmuş.
O kim?
Vahap Beyaz, eski hakem, bariz bir penaltımızı yemişti, hala unutmadım.
Behzatçı ve Harun aynı anda güldüler. Harun'un gülüşü bütün çorbacıda yankılanınca sabaha kadar içmiş bir iki hüzünlü sarhoş imrenerek ona baktı.
''Eda çok komiksiniz'' dedi.
Harun gülmeyi birden kesti. ''Amirinle saygılı konuş.''
Şakayı daha fazla uzatmanın manası olmadığını düşünen Behzatçı,
''Bu Betül'ün hocası olan Vahap Sarı, Ayşen bayılıp durmasaydı çok daha fazla şey öğrenebilirdik.'' dedi.
''Dil tarihte doçent miymiş, müdür muaviniymiş, anlayamadık.''
Behzatçı, ''Yardımcı doçent doktor.'' diye düzeltti. ''Bir araştırmak lazım, neymiş yani dertleri?''
''Yarın çağıralım mı?''
Yok, taşaklı biridir belki. Mecburen biz ayağına gideceğiz.
216'nın dumanı masanın üstünde helezonlar çizerek yükseliyordu.
Haylaz diye bir dergi duydun mu hiç?
Eda duydum, kültür sanat dergisi değil mi?
İkisi de o dergide yazıyormuş.
Betül'le dostu mu?
Evet. Harun kültürlü çocuklar bunlar, senin gibi dedi.
Cinayet bürosunda en çok kitap dergi okuyan kişi Eda'ydı. Onun ardından her gün Milliyet gazetesine, ayda bir de polis dergisine göz gezdiren Behzat Ç'ye geliyordu. Akbaba her gün posta alır, arada bulmacasını çözerdi. Hayalet Mehmet Eymür'ün anılarını okumuştu. O da bildiği şeylerdi zaten. Doğru mu yazmış diye kontrol etmişti. Harun Penguen'in karikatür balonları bir de fotomaç olmasa okumayı çoktan unuturdu. Diğerleri ifade tutanakları dışında bir şey okumazdı. Behzat Ç hesabı istedikten sonra Harun elini cebine atınca ''Tamam ben hallederim'' dedi. Harun'un babası hasta olduğundan paraya sıkışık olabilirdi.
''Baban nasıl oldu?''
''Daha teşhis koyamadılar, öyle yatıyor.''
Eda geçmiş olsun dedi.
''Sağ ol, bence emekliye ayrıldığı için hastalandı. 40 yıl şoförlük yaptı. Birdenbire bırakınca böyle oldu. Belediye emekli ettiği şoförlerine otobüs vermeli.''
Çorbacıdan çıktılar. Sokakları sabah ayazında işe yetişmeye çalışan asık suratlı adamlar doldurmuştu. Behzatçı arabaya binerken barın çalışanları bir de Betül'ün kuzeni gelecek, onların da ifadesini alın dedi. Eda tamam dedikten sonra önemli bir şey hatırlamış gibi taksicinin de mahkemeye götürülmesi gerek diye ekledi. Behzatçı yılbaşı akşamı yakaladığı taksiciyi bütünüyle unutmuştu.
Onu Selim götürsün dedi.
Selim'in ismini duyunca Harun'un yüzü asıldı. Bu yüz ifadesini Eda da fark etmişti. Behzatçı her zamanki gibi çaktırmadan sinirlendi. Kapıyı kapatırken Harun'un arabaya binmediğini görünce şaşırdı.
''Abirim biliyorsun benim öğleden sonra bir işim var.''
Harun işim derken yan gözle Eda'ya bakıyordu. Eda da bana ne der gibi başka bir tarafa.
''O yüzden şuradan eve gideyim diyorum.''
''Tamam, yarın geç kalma ama.''
''Eda siz nereye?'' diye sordu.
''Ben de şu Betül'ün babaannesine bir uğrayayım.''
Milli Kütüphane'nin karşısındaki gazete bayiinden Haylaz dergisi, Milliyet, naneli şeker ve iki paket 216 aldı. Arabaya binip dergiye göz atmaya başlamıştı ki genç bir trafik polisi camı tıklattı.
''Evraklarınızı görebilir miyim?''
Ceza yazmaya hazırlandığına göre demek ki hala akademideki en aval adamları trafik polisi yapma geleneği sürüyordu.
''Ama memur bey, hemen gidiyordum. Çok konuşma, evraklarını ver.''
Evrakları uzattı, trafik polisinin rengi attı. ''Kusura bakmayın amirim.'' diyerek evrakları geri verdi.